Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Bu sefer Oto Gündem'de karşınızda değiliz ama TOG'un yanındayız yine. Geçen sefer TOG'dan yayın yapmıştık, bir hafta önce yine buradaydık. Bu sefer dedik ki ya burası güzel. TOG'u değil ama çünkü TOG artık herkes biliyor.
Evet.
Yani bunu artık inceleyip de anlatacak bir şey kalmadı. Ama bu araba güncellendi. Bir de tabii aslında senin de deneyimini çok merak ediyorum. Çünkü elektrikler çok kullandın ayrı ama TOG'daki deneyimi de çok merak ediyordum. Senin anlatacakların her zaman detaycı biliyorsunuz. O yüzden çok önemli. Dedik ki ya burası şöyle güzel olur.
Evet, tam
şanlı yeri. Bayrağımızın altında hani işte kırmızı renkte bir TOG da var. Hani kirlettik falan. Hakkını verdi bize sevgili Barış. Dedik ki bir anlatalım. Ne diyorsun? Anlatacağımız çok şey var mı?
Ya tabii ki anlatacağımız şeyler var. Çünkü biliyorsun şöyle Ekim sonu Kasım başı gibi 1.5 güncellemesi duyuruldu ki hani TOG kullanıcılarının şikayet ettiği işte bu yazılım sorunları, sistemsel sorunlar, enerji kesintileri gibi birçok sorunun giderildiği güzel bir kapsamlı bir güncelleme oldu. Ve bununla birlikte ADAS dediğimiz gelişmiş sürüş asistan teknolojileri eklendiği çok güzel bir deneyim sunuyor TOG'da, T10X modelinde. Bunların hepsine değinelim. Çünkü dediğin gibi artık tasarımını, iç tasarım, dış tasarımını uzun zamandır piyasada olan bir modelden söz ediyoruz. Artık aşinayız buna ama yeni getirdiği teknolojiler, çözülen yazılımlar nasıl bir sürüş deneyimi sunuyor, nasıl bir deneyim vaat ediyor? Bu tarafta onları inceleyeceğiz.
Tabii bu arada bizim de şansımıza Mart ayında bir kampanyaya başladılar.
Evet.
Aslında o yüzden de enteresan çünkü etrafımızda arkadaşlarımız da soruyorlar. Ya işte hani bu cazip bir teklif yani kiralama bedeli gibi bir bedel ödeyerek
evet.
TOG sahibi olmak 4 yıla mümkün hale geliyor. Gerçekten mantıklı mı? Alınır mı? Alınmaz mı? Aslında bir nevi onlar için de bu güncellemeyle bu araç neler sunuyor onu söyleyeceğiz. Ve gerçekten yol deneyimlerimizi aktarmaya çalışacağız. Kullanım deneyimlerimizi aktarmaya çalışacağız. Elektrikli araba alınır mı alınmaz mı konusu da aslında belki de böylece geçmiş olacak. O zaman içeriye geçelim.
Tabii ki hemen.
Evet şimdi arabanın içine, TOG'un içine bindik. TOG evet. T10X bizim aslında çokça anlattığımız bir şekilde hep lafın dönüp dolaşıp uğradığı nokta. Yerli gururumuz dediğimiz, daha iyi olmasını sürekli istediğimiz. Bak bayrak da bu arada arkadan da az buçuk görünüyor.
Şurada evet ucunu görüyoruz evet. Dilersen hemen şöyle araca yeni giriş yapmış gibi şöyle kapılarını açalım.
Evet.
Kapımızı açalım.
Ben de biniyorum hadi tamam. Evet.
Aracımıza giriş yaptık. Zaten ilk önce direkt şöyle sürücünün önündeki dijital gösterge ekranı açılıyor. Hemen şöyle frene basıp evet. Start stop düğmesine bastığımda
küçük bir dokunuşla
araç hazır hale geliyor ve gördüğün gibi aslında ilk açılışta TOG yazısıyla beraber boydan boya bir yekpare ekran görürüz ama normalde kullanıcı alanında böyle üçe bölünmüş bir
evet.
Deneyim sunuyor bize. Yani burada kişiselleştirebiliyorsun. Şuraya şeyi alabiliyorsun, navigasyon. Tabii ki navigasyonu istersen şu köşeye bile alabiliyorsun, değiştirebiliyorsun.
Buradakini bağımsız olarak değiştirebiliyorsun.
Evet.
Buradan aşağıdan anladığım kadarıyla. Hı-hı. Açar açmaz da işte profiller karşımıza çıkıyor.
Profiller karşımıza çıkıyor. Tabii ki biz bir test aracında olduğumuz için ve birkaç günde evet. Kullandığımız için doğrudan yüz taraması yapmıyor. Ama normalde işte araç sahibi bunu ayarladığında zaten doğrudan bu ekran üzerinden yüz taramasını yapıp profilini belirleyip otomatik olarak kendisi o profili aktif ediyor. Ve senin o kendi profilinde kullandığın bütün ayarlamalar koltuk pozisyonuna kadar bütün hepsi otomatik olarak gerçekleştiriliyor o profili seçtiğinde.
Çok iyi.
Böyle güzel bir seçenek karşımıza çıkıyor.
Ve böylece profil girişini de yapmış olduk. Benim profile girmiş olduk. Bakalım burada daha önce benim çocuklardan size TRT Game, TRT Kids'in Game World var. Burada zaten The Smart Go ki çok keyifli gerçekten. Bütün televizyon kanallarını falan bulabildiğin ettiğin var. Böyle bir ekranda tabii insan böyle şeyleri ayırıyor yani gerçekten. Ve burada da Trumor'un gez dediği kendi haritası. Ne evet. Kadar başarılı olduğunu seninle ayrıca konuşmak istiyorum.
Birebir deneyimledik ve şu anda bak gördüğün gibi aslında bir yaklaşık 10 saniye falan açılması sürüyor.
Mesela evet şu an hala açıldı. Devam ediyor değil mi? Doğru.
Hala şu anda navigasyonu yüklemeye devam ediyor. Navigasyon yüklenmesi biraz sürüyor.
Tabii internet hızına da bağlı olarak
evet,
da.
Evet internet hızına bağlı olarak evet, da değişiyor. Evet şu an.
Dediğin gibi.
Bir 15 saniyede geldi.
15 saniyede geldi.
Şu anda.
Ama yani demek ki arabaya bindiğinde arabanı hemen çalıştırmak istersen değil ama bir 30 saniye kendini ayırman lazım. Yani işte ekranlar açıldı, arabanın kendisi açıldı ve emniyet kemerini takmazsan gidemiyorsun.
Evet, o da çok güzel bir özellik.
Evet.
Yani bence bütün araçlarda olması gereken bir şey ama sen bir şey söylemiştin. Hani emniyet kemeri
evet.
Takmadığında atıyorum aracı birazcık ileri almak istediğinde yine emniyet kemeri takıp
aynen
hareket
öyle. Evet.
Gerekiyor.
Ben de çünkü otoparkla uğraşırken mesela hani indin oldu mu olmadı mı bizim evin oraları biliyorsun. Böyle çok dertli. Hani biraz ileri biraz geri gideyim dediğinde her seferinde emniyet kemerini takman gerekiyor. Ya kötü mü tabii değil ama yani o bir zorluk yapıyor. Belki Ama tabii işte güvenlikte böyle bir şey. Fakat tabii ne oluyor maalesef Türkiye'de? Bunları işte bir tane buraya küçük bir emniyet kemeri aparatı alarak yani ondan rahatsız olan kişi hemen o şeyi de yapıyor. Yani
evet.
Maalesef o hatayı yapıyor. Ondan sonra bütün yol boyu takmıyor. Yani ne sesini dinleyeyim, ne beni uyarsın, ne bir şey yapsın. Sonra da diyor ki işte bir kaza yaşayınca işte ya kontrolü kaybedip bilmem ne oldu.
Şöyle ekran deneyiminden bahsederken bu arada hani kokpitin genelinden önce bir bahsedeyim. Güzel, sürücüyü saran güzel bir kokpiti var bence. Gayet sade, anlaşılır. İlk başta çok karmaşık geliyor. Yani burada ekran, buralarda ekran ve TOG birçok fonksiyonu ayarlamayı bu ekrana emanet ettiği için ilk başta böyle bir ne yapacağım oluyorsun. Yani
değil hani mi?
Özellikle yolda giderken ya işte ben ekrana mı bakacağım, bunu ayarlamak için de ekrana mı bakacağım diyorsun ama şöyle aracı 2 gün, 3 gün kullandıktan sonra 4. gün biraz elin alışmaya başlıyor. Bu ekranlar işte
doğru.
Şu şuradaydı, bu buradaydı. İşte rejenerasyonu şuradan ayarlayabiliyorum. Ekrandan değil de bak şuradan da ayarlayabilirim şeklinde birçok şeyi yapmaya başlıyorsun. Böyle elin
aşina oluyorsun. Aşina oluyorsun.
Elin
evet,
otomatik
güzel.
Olarak ona gitmeye başlıyor. Ama ben şunu isterdim. Her zaman seninle konuşuyorum. Ben bu duruşumu hala devam ettiriyorum. Otomobillerde birçok fonksiyon özellikle klima kontrolleri olsun. Dijital ekranlardan dokunmatik olarak değil de fiziksel tuşlar vasıtasıyla hani ben onun yerini ezberleyeyim. Fiziksel
evet.
Kontrol hiç yoldan oraya bakmadan bunu otomatik olarak ayarlayayım. Onu isterdim ama TOG tabii ki bu kadar ekran koyduktan sonra birçok fonksiyonu bu ekranlara emanet etmen gerekiyor. Yoksa bu ekranların ne anlamı kalıyor gibisine düşünerek.
Ya işte bu tabii belki kişisel bir şey ama ben de daha fazla düğme noktasında seninle zaten konuştuğumuz için söylüyorum. Çünkü yani günün sonunda NCAP'in de hani bunları böyle her şeyi ekrana koyma demesinin de bir sebebi var. Yani ona
tabii
da bir
ki.
Puan verecek olmasının bir sebebi var. Bence makul bir istek doğrusu böyle bakınca. Peki konfor olarak koltuk konforunu nasıl buldun? Uzun yolda yaptığın için de sormuş olayım.
Ya koltuk konforu da gayet iyi. Uzun yolda hani benim yorulmadığım hem böyle ne bileyim bazı araçlarda böyle o kadar yola dikkat etmek zorundasın ki işte gözlerin ağrıyor, kafan ağrıyor. Ama bunda birçok şeyi araca emanet ettiğin için yani tabii ki şimdi diyeceksiniz adaptif hız sabitleyici. Hani sanki başka otomobillerde
ya,
yok
tabii
mu?
Canım. Ya,
var. Hani sonuçta 1.5 güncellemesi önce bu TOG'da olmadığı için hani biz bu gelişmeleri değişmeleri anlatıyoruz burada.
Doğru yani düşünsene ben almışım arabayı.
Evet.
O özellik yok. Sonra işte bir sene sonra bir özellik geliyor. Diyorlar ki abi sende bundan sonra bu var. Bence bu çok güzel
bu
bir şey.
Bu da güzel bir şey aslında.
Hani
yani
bir PC almışsın yani onda bile olmuyor. Onu güncellemek için ne yapıyorsun? Diyorsun ki yani işte anakart güncellemesi oldu. Bilmem ne oldu ama orada özellik gelmiyor. Ancak kart bir şey değiştirmen gerekiyor. Burada hani bu başka arabalarda yok değil tabii. Şimdi hani başka dünyalarda yok mu? Var tabii,
tabii
ama bu yola yeni başlamış bir marka için ve ilk modelinde böyle bir update yapması, güncelleme yapması da hani güzel bir olay. Bu da zaten ilk üretilenlerden, araçlardan bir tanesi aslında. Hani o özellikleri kazanmış olduğunu görürüz. O artı değer yazacak bir şey. Söylediğin de önemli bu arada. Ben de çünkü koltukları mesela tabii kısa mesafe için şey buldum, rahat buldum doğrusu. Araç geniş bir araç zaten. Yani tabii ama sen elektrikli araç başka da kullandın. Hani onları da biliyorsun. Onlarla karşılaştırdığında arkası, önü onu nasıl buluyorsun?
Ya kendi segmentine göre oldukça ferah bir yaşam alanı sunan bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Zaten genişlik olsun, hani aracın uzunluğu olsun kendi segmentinde güzel değerleri yakalıyor. Sadece şunu isterdim tamam kapı panellerinde içeride böyle ki hani senin tarafında görüyorsun 1.5 litrelik bir pet şişeyi bile alacak geniş bir alan cep sunulmuş. Ama işte şurada da bir tane hemen şöyle koldayımın altında küçük diyebileceğimiz bir alan sunuyor bize. Çok büyük derin bir alan değil. İki tane bardaklık var ve bunun dışında işte bir de torpido gözü. Bunun dışında orta tarafta herhangi bir şekilde bir eşyanı koyabileceğin bir alan yok. Yine arka tarafta da keza yine öndekiler gibi bir şey var. Kapı panellerindeki alan var. Biraz iç mekandaki depolama açısından eksik buldum. Onun dışında hani konfor olarak, deneyim olarak gayet güzel bir deneyim yaşattığını söylemek lazım. Çünkü hani elini kolunu koyabileceğin her alanda dikişli deri döşemeler var. Kah bunlar hafif yumuşak, kah daha yumuşak şekilde karşına çıkıyor. Mesela burada kol dayama yerinde daha yumuşakken.
Doğru.
Şurada genelde elini koyduğun yerde birazcık hafif daha sert bir döşeme karşımıza çıkıyor. Burada kol dayama kısmında daha yumuşak. Güzel. Aracın tabii ki döşemelerinin açık renk olması daha ferah hissettiren detaylardan bir tanesi. Tavana bakıyorsun işte beyaz, kırık beyaz diyebileceğimiz hafif. İşte konsola bakıyorsun beyaz, koltuklara bakıyorsun beyaz. Bu tabii ki hani belki çok mantıksız gelebilir ama aracın içinde uzun süre vakit geçirdiğinde insana daha ferah bir hava
kesinlikle
katan detaylar. Şurada konsol üzerinde mesela ahşap bir detay var. Bu bile hani insana gerçekten güzel bir hissiyat yaratıyor evet. uzun kullanımda. Bence TOG bunu gerçekten güzel bir şekilde başarmış olduğunu söylemek lazım. Koltuklar gayet konforlu. Zaten elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Evet. Kademeli olarak ayarlayabildiğin. Evet, o tarafta da öyle. Kademeli olarak ayarlayabildiğin bel desteği var. Hani atıyorum çok yoruldun, belin ağrıdı. Şuradan hemen bel desteğini aktif edip elektrikli olarak yapabiliyorsun. Tek burada bir hafif küçükten bir eleştirim şu olabilirdi. Hani ne kusuru bulabilirim diye evet. düşünüyorum. Yani burada koltukların yanal desteklerinin biraz daha sert, biraz daha sağlam olmasını isterdim. Yani beni biraz daha sarmasını isterdim evet. açıkçası. Haklısın. Özellikle hani şehir içinde yavaş giderken çok büyük bir problem olmuyor ama atıyor uzun yolda biraz daha performans kullanmak istedim. Virajlarda böyle biraz böyle seni
sarsa biraz hafif, daha iyi olabilir
hafif diyorsun. Hafif daha sarsaydı böyle bir ihtiyacı tutsaydı. Hissediyorsun. Evet. Ama onun dışında çok yumuşak, çok konforlu koltuklar olduğunu söylemek lazım. Arka taraflar da keza aynı şekilde yine deri döşemeyle beraber gayet evet. konforlu koltuklar geliyor. Dediğim gibi hani konfor deneyimi açısından sorduğun için az önce bunu. Konforlu bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Zaten uzun yola çıktığında 110, 120, 130'la giderken ne işte buralardan, aynalardan, sütunlardan ne bir rüzgar sesi aldığını ne de işte dıştan böyle tekerleklerden bu çamurukların oradan ne de böyle fazla yol sesi aldığını sessiz bir şekilde ilerliyorsun. Ben özellikle elektrikli otomobil olduğu için çok yüksek hızda kullanmak istemedim. Menzilimi de korumak açısından evet. 110-120 ilerlemek istedim ama test etmek açısından tabii 150-150 evet. Bazı durumlarda çıktım. Tabii ki 110'dan sonra 120'den sonra özellikle biraz rüzgar sesi duymaya başlıyorsun ama insanı rahatsız edecek düzeyde değil. Özellikle süper. 110'da neredeyse hiç yok. Ben 110'da adaptif hız sabitleyicimi alıp uzun yolda 110'da ilerlerken ne bir yol sesi ne bir rüzgar sesi gayet sessiz bir sürüş gerçekleştiriyorsun. Bu da gerçekten hani büyük bir konfor. Yani evet. uzun yol esnasında büyük bir konfor. Bu sessizlik, bu sakinlik güzel bir konfor sağlıyor. Dediğim gibi hani yorulmuyorsun açıkçası. Kafa yorgunluğu evet. olmuyor.
Peki kamera sistemini nasıl buldun? Her yeri gösteren 360 derece gösteriyor ediyor. Zaman zaman çalışıyor. İşte evet. dar alandan geçerken falan. Onları nasıl buldun?
Ya açıkçası ben TOG'un burada da kullanıcıya sunduğu seçenekleri beğendim. Zaten ön arka kamerası dediğin gibi 360 derece zaten yan aynanın altında da o kameraları evet. görüyoruz. 360 derecelik bir görüş sağlıyor. Ki hani ara sokaklarda dar alanlardan geçerken özellikle kendi kendine birçok kez aktif oluyor. Hatta sokakta giderken sürekli aktif oluyor.
Evet.
Ama mesela oradan gelen sesten rahatsız olursan hemen şu ekran üzerinden geçici olarak kapatmak istersen bu tuşa basman yeterli diye bir seçenek var. Ona bastığında geçici olarak onu deaktif edebiliyorsun. Tabii ki o sesten kurtuluyorsun ama 360 derece görüş sistemiyle hem sensörleriyle hem kameralarıyla sana dar alanlarda çok büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Evet. Bu arada ön arka kameralarında ben çözünürlüğünü gayet beğendim. Hatta şuradan ekranları evet. açabilirsek şöyle hemen
çevre gösterimi şurada evet.
sistemini aktif edeyim. Mesela sol tarafta hemen bana kuş bakışı 360 derecelik bir görüş sağlıyor. Hemen evet. şurada tabii ki ön kamerayı açıyor şu anda. Ben şöyle bir
geriye alayım. Evet. evet.
Şöyle arka kamerayı da hatta
kirletmişiz değil mi?
temizledik ama arka kamerada gayet evet. güzel. Yani çözünürlük açısından ve bu rehber çizgileri gayet güzel evet. bir şekilde çalışıyor.
Sensörleri fake de değil bu arada. Çalışıyor yani. evet, tabii ki. Şeyler var bak hemen. Evet. Çünkü bir tane o kameralarım var böyle. Yani onu koymuş oraya sabit o hep çıkıyor. Evet. Böyle değil.
Hatta şurada da her şeye bakabiliyorsun. Çevre tarafına baktığında önden bakabiliyorsun.
Ha, güzel.
Sağ ön sol kameraya bakabiliyorsun. Yani bu aslında sana tabii ki çok böyle büyük bir şey gibi değil. Çok arazi kullanımına uygun bir araç. Hafif arazide kullanabilirsin. Onu arazide kullanırken sağ tarafta işte taş mı var? İşte bir engel evet, mi var? Mesela evet. buradan çok rahat bunu
rahatlıkla görebilirsin.
Her taraftan görebilirsin. Evet. Ya sana birçok açıdan şöyle şeyleri sunuyor.
Iyi, evet.
Geniş bak, bravo, açıdan geniş bakabiliyorsun.
Evet.
Arka kuş bakışı bakabiliyorsun. Ön kuş bakışı. Ya sana her açıyı sağlıyor. Kameralarında güzel. Bu noktada başarılı buldum.
Şunu sorayım. Yani bir cihaz gibi dedin ya. Hı-hı. Sen de bir aslında reset deneyimi de yaşadın.
Evet.
Neydi başına gelen?
Şimdi 1.5 güncellemesi almış bir araç olmasına rağmen tabii ki 1.5 ile beraber ne gidiyor? Ekranın işte yolda giderken kendi kendine kapanma sorunu büyük oranda giderildi. Hani böyle bir sorunla karşılaşmıyorsun büyük oranda. Onun dışında enerji kesintileri sıkıntıları vardı. Onu 1.5 güncellemesiyle kapattılar. Ama ben şöyle uzun yolda şöyle bir talihsiz bir deneyim yaşadım. Aracı şarja taktım. %85'e kadar doldurdum. Normalde hedefim %80'di ama %85 oldu. Normal her şekilde gibi burada kilidini açıp şarj cihazını çıkarıp otomobile bindim. Start stop düğmesine basın diyordu burada. Ekranlar aktif haldeydi bu arada. Araç donmadı aslında. Ekranlar aktifti ama start stop tuşu hiçbir şekilde basmama rağmen yanıt vermedi. Bu sayede ne oldu? Ben aracı çalıştırıp yerimden ayrılamadım. Tabii ki bizimki bir test aracı olduğu için bir şey yardım istedik bu noktada ve şunu öğrendik. Tabii ki bunu TOK kullanıcıları da biliyordur. Belki bilmeyenler ve merak edenler vardır. Hemen şöyle şuradan geldiğimizde menülerden araç içerisinde şurada bir sistem bilgisi alanı var.
En sağda şurada yine daha fazla
dediğimde tabii ki şu anda araç çalışır durumda olduğu için aktif değil ama buraya geldiğinde yazılım sürümlerinde DTC sıfırla ve yeniden başlat gibi iki tane menü görüyoruz. Böyle bir durumda aracı direkt tabii ki sen çalıştırmadığın durumda işte park konumundayken veya araç çalışmazken burada DTC sıfırla tuşuna bastığında belli bir süre sonra o kendisi böyle bir şey doluyor buradan bir bar doluyor ve aracı sıfırlıyor. Bu sıfırlama sürecinden sonra yeniden başlat dediğinde araç sanki araca yeni çıkıp binmişsin gibi tamamen ekranları kapatıp bir yeniden başlatma sürecine geçiyor. Bu yeniden başlatma sürecinden sonra ve bu tamamen bunu öğrendikten sonra sadece bir dakikalık bir süreç. Yani bu bir dakika içerisinde aracı tamamen resetleyip sıfırlayıp o sorunu çözüp yoluna devam edebiliyorsun.
Peki bir daha profil falan girmen gerekti mi?
Yani tabii ki profil giriyorsun. Sanki araçtan çıkıp tekrar girmişsin.
Ama yani bir daha giriş yapman gerekmedi. Tamam. Ben giriş yapmak anlamında demiştim. Hani kullanıcılar silindi sen kullanacaktın.
Öyle bir durum yok. Normal tekrar süper. Oturduğun yerde
ayarları koruyarak yani daha doğrusu o kişi ayarlarını koruyarak sıfırlamış oldu. Telefonlarda gördüm. Gerçekten cihaz gibi işte o zaman.
Evet. Aynen öyle. Akıllı telefon deneyim yaşıyor.
Burada artık anlatacak bir şey yok. Biraz bu adaptif sürüş nasıl oluyormuş işte geri kazanım rejeneratif nasıl oluyor onlardan bahsetmek için yola çıkalım diyelim. Yola çıkmak için emniyet kemeri olmazsa da çıkamıyoruz.
Ya gelişmiş sürüş açısından teknolojinin gelmesiyle beraber tabii ki araçta bir uyarı seslerinin yoğun bir şekilde duyulduğunu görüyorsun. Neden? İşte trafik işareti algılama hız limitlerini algılıyor. Oradan diyor ki hız limitini geçtin. Oradan dıt ötmeye başlıyor. Şerit ihlali yapıyorsa atıyorum işte bak şöyle hemen müdahale etti. Bilerek şöyle yaptım. Evet. Şöyle sola attığımda kendimi hop hemen müdahale ediyor. Güzel, şu anda da uyarı veriyor. Hem sesli yani bunu kendin seçebiliyorsun aslında. Burada TOG güzel bir şey yapmış. Direksiyon üzerindeki sağ taraftaki kontroller üzerinden şöyle aracın lastik basıncını, sürüş asistanlarını, şerit güvenlik asistanını doğrudan burada kontrol edebiliyorsun. Şerit güvenlik asistanı bu sesten atıyorum sinyal vermeden işte bunu yapmamak lazım ama işte bazılarımız yapıyor ya ben sinyal vermeden şerit değiştireyim diyor ama ötmesin diyor bana müdahale etmesin diyor. Burada doğrudan buradaki seçenekler üzerinden bunu seçebiliyorsun. İstersen bu şerit güvenlik asistanını buradan doğrudan deaktif edebiliyorsun, kapatabiliyorsun. İstersen aktif edebiliyorsun veya alttaki menüler üzerinden sadece uyarı ver, sesli uyarı ver. Veya da hem uyarı ver hem de müdahale et dediğinde zaten o kendisi seni şeritten taşarken hemen seni şeridin içerisine sokuyor. Buradan bu ayarlamaları yapabiliyorsun. Hemen şu tarafa gelmişken şöyle şunları medya tabii ki telefon son aramalar kısmı. Tekrar sürüş asistanı kısmına geldiğimizde burada hemen şöyle sol tarafa tekrar bir geleyim. Yani şu TOG'da sevmediğim taraflardan bir tanesi de bu direksiyon üzerindeki düğmeler gerçekten kullanması biraz zor. Belki de hani ilk başta böyle değildir de zamanla böyle oluyordur şeklinde bir yorumum olabilir burada. TOG kullanıcılarının bu konudaki fikrini gerçekten merak ediyorum ama.
Tamam.
Bunu şunu bile seçebiliyorsun. Şu düğmeleri dokunmatik olarak mı yoksa fiziksel tuş olarak mı kullanmak istiyorsun? Hangi hissiyat istiyorsun? Onu bile seçebiliyorsun ama ben ikisinden de memnun değilim. Bence makyaj veya işte yenilik yapılacaksa bu otomobilde şu tuşların doğrudan değiştirilmesi ve doğrudan mekanik tuşlara geçiş yapılması lazım. Bence sürüş deneyimini etkileyen detaylardan bir tanesi. Çünkü yani şu alt tarafa gelmesini istiyorum. Defalarca basıyorum onun doğru alanı bulmak için. Örneğin şu an olduğu gibi.
Evet. O kadar uğraşmaya değmez bence de. Yani o öyle uğraştırmaması daha doğru olurdu. Çok haklısın.
Evet. Aynen öyle. Burada hemen sürüş asistanlarını da görüyoruz. Hemen şöyle kamera deneyimini sormuştum. Öne yaklaştıkça hemen uyarı
otomatik olarak açıldı. Hemen uyarısını verdi. Çok güzel.
Ve sana söylediğim şey çevre görüş sistemini geçici olarak kapat dediğinde bu sesten kurtulabiliyorsun. Tabii ki belli bir süre sonra kendisi aktif ediyor. Hemen şuraya dönelim. Sürüş asistanları tarafından buradan ekranla uğraşmadan doğrudan buradan kontrol edebilmek bunları bence gayet güzel olmuş. Adaptif hız sabitleyiciyi şerit desteğiyle beraber mi kullanmak istiyorsun en üstteki?
Evet.
Bu seni direksiyon kontrolünde alıyor. Yarı otonom sürüş şehirler arası veya şehir içi yollarda yarı otonom sürüş vaat ediyor sana burada. Yani hemen birazdan aktif ederiz bunu.
Evet.
Alt tarafta sadece hemen şöyle az önce bahsettiğim olay. Adaptif hız sabitleyici mi kullanmak istiyorsun? Sadece hız limiti mi kullanmak istiyorsun yoksa sadece cruise control mü kullanmak istiyorsun gibi seçenekler sunuyor bize burada. Şöyle ben tabii ki direksiyon yardımıyla beraber kullanmak istiyorum dediğimde hemen şurada adaptif ıslak geciyi şöyle açıyoruz. Şurada bir tane on-off tuşu var. Zaten
artık görüyoruz
logosu
zaten,
böyle ibaresi geliyor ekrana. Beyaz olarak geliyor. Şöyle istediğin hıza geliyorsun. Örneğin bir 60'a gelelim ve aşağı doğru çektiğimde otomatik olarak o hıza geldiğini görüyorum. Artık direksiyon kontrolü de onda. Hız kontrolü de onda. Örneğin şuradan hemen mesafesini arttıralım örneğin. Şöyle bir aşağı doğru geçelim. 30'da gitsin. Ve ben şöyle ileri çekerek araçla ilgili araçla önüne daha fazla mesafe koyuyorum. Bak şu an mesafeyi ayarlıyor. Evet. Tabii ki şehir içi yollarda bunu ayarlamak biraz daha şeydir. Hemen otomatik kontrolünü alayım.
Şu an direksiyon sende.
Evet ben de. Çünkü belli bir süre şey yapmamı istiyor. Şu an tekrar kendisi kontrolü aldı. Şu an kendisi ilerliyor. Araçla ilgili arama mesafeyi de fazlasıyla koydum. Birazdan duracak. Şu an kontrolü devral diyor. Hemen elimi koydum. Şey yaptı, algıladı. Şu an mesafeyi koydu.
Ve
araç durduğu için
durdu.
Tamamen durdu.
Yani sen aslında bir şey yapmıyorsun.
Ben şu anda hiçbir şeye müdahale etmiyorum. Sadece herhangi bir sıkıntı olursa müdahale etmek için
hazırda bekliyorsun.
Hazırda bekliyorum. Araçla arasındaki mesafeyi şey yapacak. Sürüşü hazır. Gaz pedalına dokunun diyor. Ben gaz pedalına dokundum. Tekrar yoluna devam ediyor bu arada.
Evet, en açık mesafeyi de bırakıyor. İstanbul trafiği için araya birisi girsin işareti bu tabii.
Evet, bunu biraz daha kısaltabilirim.
Tamam, bakalım. Şimdi bunu fark et. Maalesef sen mi fark etmedin değil
ben
mi?
Ben fark ettim, evet.
Güzel, evet.
İstanbul trafiği için hala
çok güvenmeyeceksin.
Biraz güvenmemek lazım. Çünkü hemen araya dalan birini çok fazla fark edemiyor. Ama uzun yolda hani ve çok böyle sıkışık trafik olmadığı durumlarda gerçekten çok konforlu bir özellik olduğunu söylemek lazım.
Kesinlikle ben de araç alırken yani güvenlikten sonra en çok tercih ettiğim seçenek olduğunu düşünüyorum. Ya ben de şu an yok ama ben de hakikaten bu özelliği bir hani fikir değiştirici. Kullanmayanın çok bilmediği bir özellik.
Evet.
Kullandıktan sonra da vazgeçmeyeceği bir özellik olarak düşünüyorum.
Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ekranlardan kısa bir bahsedelim. Sürücünün önündeki dijital göstergenin ben gerçekten TOG'un burada çok başarılı buldum. Çünkü şu kadar ekran üzerinden benim ihtiyacım olan bütün sürüşle ve aracın durumuyla ilgili bilgileri burada bu ekran üzerinden vermeyi başarıyorlar. Burada neyi görüyorum? En sol tarafta araçla ilgili ne kadar enerji tüketti, ne kadar menzil kat etti, ortalama hızım, ben ne kadar rota üzerinden bu mesafeyi kaydettim ve bunları şarjdan itibaren veriyor veya toplam olarak veriyor. Veya baktığında güncel sürüş yani aracı çalıştırdığından itibaren ne kadar gittin onu gösteriyor bize. Örneğin ben şimdi İstanbul trafiğinde kullandım. Evet. Güncel sürüşüm 3 saat 49 dakika olmuş. İşte seni almaya geldim. Ondan sonra aracı biliyorsun test etmeye başladık. 3 saat 49 dakika 55.4 kilometre gitmişiz. Hemen şurada ortalama hızımız 15 kilometre saatmiş ve 22.9 kilowatt saat yakmış. Evet. Ben burada tabii ki 3 farklı sürüş modu var. Eko, konfor ve spor olmak üzere. Ben şehir içinde eko modunda geldim seni almaya ve o zaman İstanbul'un yoğun trafiğinde 19 kilowatt saat civarında bir tüketimim vardı. Uzun yol yaptım. Uzun yolu da şöyle yaptım. Konfor modunda, eko moduna almadan.
Evet.
Konfor modunda ilerlediğimde genel olarak tabii ki yani hızını düşürdüğün zamanlar oluyor, arttırmak zorunda olduğun
tabii,
zamanlar oluyor
değişken.
Ama genel olarak 110 kilometre saat hızda aktif olarak geldiğimde benim enerji tüketimim sabit 22 kilowatt saatti.
Nasıl
ve
oldu?
Şu anda kış koşullarında olduğumuzu da belirtelim. Yani yazın tabii ki bu tüketim biraz daha düşecektir. Çünkü TOG'un en önemli sorunlarından bir tanesi ne? Isı pompası yok.
Evet.
Yani termal yönetim sistemi var. Evet, araçta bir termal yönetim sistemi zaten olmak zorunda ama bu termal yönetim sistemi içerisinde bir ısı pompası yok. Isı pompası elektrikli otomobilleri biraz daha verimli hale getiriyor biliyorsun.
Evet.
İşte özellikle bu kış koşullarında 0 dereceye yakın havalarda veya 0 dereceden düşük eksi derecelerde burada etkisini görüyoruz ve bu aracın verimliliğini %9-10 civarında etkiliyor. Tabii ki TOG'da bu ısı pompasının olmaması biraz daha enerji tüketiminin birazcık daha fazla olması, özellikle soğuk havalarda fazla olmasını sağlıyor. Eğer bu otomobilde ısı pompası olsaydı benim uzun yol tüketimim ve şehir içi tüketimim birazcık daha aşağılarda olabilirdi. Ama TOG CEO'su Gürcan Karakaş, Gürcan Bey zaten bu açıklamayı yapmıştı ve demişti ki işte hani bu ısı pompası denen donanım otomobilin fiyatını arttırıyor ve hani biz burada zaten işte %10'luk dilime sokmaktır, şudur budur.
Evet.
Burada bütçe, fiyat önemli olduğu için
ve Türkiye'nin hava şartlarını da değerlendirdiğimizde ısı pompasını koyma gereği duymadık şeklinde bir açıklama yaptı. Belki ilerleyen süreçte T-10F'de de büyük ihtimalle olmayacak. Hmm. Ama belki işte T-8 isimli bir B segment araçta piyasaya sürmeyi düşünüyorlar. Onunla beraber belki bu kararlarından vazgeçip ısı pompası da koymaya başlarlar diye düşünüyorum. Ama ısı pompası olmadan bunun birazcık yüksek olduğunu söylemek lazım.
Evet. Çok güzel. Ağzına sağlık doğrusu. Bir de senin ciddi bir yokuş deneyimin oldu. Ondan da ise İstanbul'un en dik yokuşlarından bir tanesi deneme şansı buldun. Nasıldı oradaki deneyim? Ondan da bahsetme şansın var mı?
Ya tabii ki İstanbul içinde özellikle bir arkadaşım bırakmak için bu Ali Beyköy taraflarına, Eyüp Sultan taraflarına gittim ve oranın yokuşlarını zaten bilenler bilir. İstanbul'da o taraflarda oturanlar bilenler bilir. O tarafta gerçekten çok dik yokuşlarda gitmek zorunda kaldım ve aracı ben şehir içinde kullanırken eko modunda bırakmışım bu arada. O yokuşlara çıkarken eko modunda olduğunu da fark etmedim. Eko modu biliyorsun gücü biraz daha kısıyor. Biraz doğru. Daha gaz pedalının tepkisini değiştiriyor ama ona rağmen o dik yokuşlarda beni bırakmadığı için gerçekten Toga bu noktada o an teşekkür ettiğimi hatırlıyorum. Çünkü gerçekten çok dik yokuşlardı ve ben kesinlikle kalacağımı düşündüm. Arkadan itişli olmasının da verdiği avantajla beraber o yokuşları güzel bir şekilde çıktı ve beni oralarda bırakmadı. O yüzden T-10X'e burada teşekkür etmek istiyorum.
Peki bakalım evet. Gene bir, yani çok da yokuş değil şöyle bakacağım ama yani burası da çok dik gibi yokuş değil tabii. Evet. Ben son olarak şunu sormuş olayım sana. Diğer arabalarla test ettiğin diğer arabalarla karşılaştırdığında işte bu son kampanyasıyla beraber işte 48 ay sanki kiralama yapıyormuşçasına bir bedel ödeyerek böyle bir araç almayı tercih eder miydin? Yani araç alacak olsaydın ne dersin?
Ya başta da söylediğim gibi aslında ben TOG'a karşı yaklaşımım şöyleydi. Hani daha yeni bu sektöre giren bir marka, daha önce ürettiği bir otomobil yok, seri üretim tecrübesi yok. O noktadan baktığımızda ben hep böyle biraz daha bekleme taraftarıydım açıkçası. Hani bunu da net bir şekilde açık açık söylüyorum. Hep böyle yakın çevreme de bunu söylüyordum. Ama özellikle bu 1.5 güncellemesinden sonra, bu otomobili kullandıktan sonra büyük oranda yazılım sorunlarının giderildiğini gördüm. Yani birçok kullanıcıyı rahatsız eden işte o enerji kesintileri, ekran kapanması gibi sıkıntıların giderildiğini gördüm. Güvenlik noktasında işte adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tanıma, arka çapraz uyarısı, acil frenleme, otonom frenleme desteği gibi birçok özelliğin gelmesiyle beraber şunu da hemen
susturalım. Hemen o söylediğimiz konu değil mi?
Şöyle.
Mesela doğru burada mesela ara araç geçemezsin diyor.
Şurada hemen ben şeyi aktif ettiğim için yapmadım. Şöyle tamam. İleri alıp aşağı çektiğimde şurada hemen bunları da sessize kapattım. Almış oldum. Tamam.
Böyle bakınca aslında bakarsan o zaman demek ki o 48 ay vadeyle ki benim de arkadaşlarımdan arasında da oldu bunları soranlar veya nasıl tavsiye eder misin diyen de oldu. Onu da söylemiş olalım. Onlar da hani yani hem tabii ya mutlaka bizim ülkemizde hep konuştuğumuz bir şey. Fiyat meselesi, para meselesi en önemli konular arasında yer alıyor. Hani böyle baktığınız zaman da kiralama usulü gibi araç sahibi olma meselesi cazip geliyor. Tabii ki bu aynı anda bu hataların ortadan kaldırılması, işte güncellemeyle bazı yeni özelliklerin katılması elbette başka sevindirici noktalar. Onları da unutmadığımız için hani ben tavsiye ettim doğrusu. Yani hani normalde aslına bakarsan bütün elektrikli araçlar arasında bazı markaları daha çok tavsiye ettiğim oluyor. Fakat bu şartlarda, bu fiyatlarda sorulduğu zaman da tavsiye ettiğimi de söyleyeyim. İnşallah onlar da kazasız belasız binsinler. Markanın da diğer Türkiye'ye gelen markaların da çok iyi noktaya gitmesini her zaman olduğu gibi istiyoruz. Sadece bu marka için değil ama yerli olduğu için tabii ki başına kötü bir şey de gelmesin. Yani keşke daha iyisi yapılsın diye söyleyebiliriz.
Şu an biz en üst paketi kullanıyoruz bu arada. V2 uzun menzilli seçeneği kullanıyoruz. Tabii ki bunun fiyatı diğerlerinin giriş seviyesine göre biraz daha yüksek. 1.823.000 TL'lik fiyatı var ve TOG'un zaten uzun zamandır zam görmediğinde burada hatırlatalım. Evet. Ciddi bir zam görmüş değil. Uzun zamandır fiyatı bu seviyelerde zaten. Özellikle %10'luk dilimde tutabilmek adına da hani bu yapılıyor. 1.823.000 TL. Tabii ki Meridian ses sistemi, işte cam tavan, bunlar opsiyon olarak sunulanlar burada bizim otomobilimizde var. Bununla beraber fiyatın 1.930 1.9 evet, milyon seviyelerine
aynen
kadar
öyle, doğru.
Çıktığını söylemek lazım. Böyle bir seviyede olan otomobiller, senin de dediğine katılıyorum. Daha önce bu 1.5 güncellemesi gelmeden önce ben bir bekleyin derdim. Hani
evet.
Ya bu sorunlar var, yazılımsal sorunlar var, bunlar giderilsin, can sıkıcı sorunlar bunlar şeklinde. Ama bu 1.5 güncellemesinden sonra bunların büyük oranda giderildiğini, işte gelen özellikler, işte bu örneğin işte bu kontrollerde ekran hassasiyetiyle ilgili sıkıntılar vardı. Artık bu 1.5 güncellemesiyle beraber 3 farklı kademede hassasiyet seçeneği sunuluyor. Sen istediğini seç şeklinde. Onların getirilmesi, işte kullanıcının ihtiyaçlarını ve şikayetlerine kulak verilmesi sonrası bence bu saatten sonra bu fiyatıyla bence tercih edilebilir diye düşünüyorum.
Menzil konusundan da bahsedelim. Buradan da birazdan uçak ederiz. Trafiğe yakalandık çünkü. Ama trafikte güzel tarafı şu. Trafikte enerji çok az harcıyor.
Evet.
Yani diğer araçların aksine. Ben mesela o gün yarım saat otoparkta dolandım. Ama çok bir şey kaybetmedim. Ama tabii insan rahatsız oluyor yani, onu söyleyeyim. Yani o
evet, evet.
Öyle olması çok gene de huzur vermiyor diyebilirim elektrikli araç için.
Ya sorduğun soru evet önemli. Aslında Toktayonix uzun zamandır kullanılıyor. İnsanlar bu özelliklere aşina ama tabii ki biz yine bu deneyimimizin dışında bundan da bahsetmiş olalım. Biliyorsun tek motorlu versiyon şu anda satılıyor.
Evet.
Çift motorlusu henüz piyasaya sürülmedi. Tek motorda da 160 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir motor var. İki farklı bataryamız var. Bizimkinde tabii ki 88.4 kWh'lik NMC, nikel manganez kobalt batarya kullanılıyor. Büyük batarya ile beraber WLTP'de 523 km menzil vaat ediyor ama bu demek değil ki sen 523
km menzil
gidebileceksin.
Evet.
Özellikle ben elde ettiğim deneyimden ve tok kullanıcılarından, yorumlarından yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Soğuk havalarda, kış şartlarında uzun yolda 300 km civarında bir menzil vaat ediyor. Ama tabii ki bunu büyük oranda nasıl kompanse edebiliyorsun? Turgon'un şarj istasyonunun yaygın olduğunu söylemiştim. İşte o istasyonlarda böyle 20'şer dakikalık molalar vererek uzun yolda özellikle bunu birazcık kompanse edebiliyorsun. En azından şarj istasyonları çok fazla, böyle aramak zorunda kalmıyorsun.
Güzel.
Ben özellikle çok panik bir insanım ama şarj istasyonlarının sayısını gördüğümde bu paniğimi biraz daha azaltmış oldum. Ama dediğim gibi WL tipi menzilini vermiyor. Biraz daha işte burada ısı pompası noktasında böyle termal yönetim sistemini daha da iyileştirmesiyle beraber belki de kış şartlarında daha iyi menzil vermesi sağlanabilir.
Evet, çok güzel. Doğrusu ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Hem
ben
deneyimini
teşekkür
aktarmış oldum. Biz de böylece aslında şunu anlatmış olduk. Bir işte 1.5 güncellemesinden sonra Toktayonix ne kadar verimli, bir işte elektrikli araç almayı düşünen ve bu kampanya ile beraber daha da aslında öne çıkan 48 ay vadeyle işte araç kiralar gibi ama araç sahibi olabileceğim bir şekilde işe yarar mı? Bu araç alınır mı? Bununla ilgili fikir vermesi açısından bir şeyler anlatmaya çalıştık. Tabii senin ağzına sağlık. Gerçekten iyi bir deneyim aktarmış oldum. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili izleyiciler, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Oto gündemde ve diğer otomobil incelemelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.